Ayrım 3. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 44. Namus belası. Eğer cami hocası cemaatle oynarsa, gerekiyorsa imamlık yapmayı bileceksin ve kaçmayacaksın. Uğruna secdeye varılan bir ilkeye yeniden inançsızlık gösterilemez. Sosyalizmi de böyle yakalayabilirsiniz. Perinçek. Şunu açalım mı? Niye 80'lerde bu mücadele tuttu, 70'lerden ve 60'lardan ayıran bir taraf var mı? Öcalan. Şimdi onu anlatacağız. Herhalde şu ortaya çıkıyor. Gerek mizaç ve gerekse yapılanma olarak benim kişiliğim ve konumum maceracılığa, patlamacılığa hiç uygun değil. O yıllarda gerçekten biraz sıradanlığım olsaydı, ilkeleri rahatlıkla ortaya yatırabilseydim ve böyle de uygulanır, şöyle de uygulanır deseydim, bu gelişmeler yaşanmazdı. Perinçek, peki bu ilklerinizde duyduğunuz olayda size bir rol düştüğünde ne yaparsınız? Öcalan, namus belası. Bu konuda namus belası diyorum. Başkası sürükleseydi, onun basit bir taraftarı, hayranı olmam işten bile değildi. Yeter ki önümde olsun. Onun müthiş izleyicisi olurdum. Benim izleyicilik yeteneğimin yüksek olduğunu hemen belirteyim. Öğretmenlerim çok iyi bir izleyici olduğumu bildikleri için öğretmenliklerini layıkıyla yerine getirdiler. Bir öğrenciye gösterilebilecek azami ilgiyi gösterdiler. Sadakatle, dikkat çekici bir biçimde izlerim. Fakat eğer cami hocası cemaatle oynarsa, gerekiyorsa imamlık yapmayı bileceksin ve kaçmayacaksın. Bu imam böyledir diye cemaatin durumu bozulamaz. Uğruna secdeye varılan bir ilkeye yeniden inançsızlık gösterilemez. Yani yaşamı böyle görmek isterim. Sosyalizmi de böyle yakalayabilirsiniz. Bu yüzden o dönemde dönüklük yapamazdık ve ilkelerle oynayamazdık. Yine burada çok önemli bir kişisel özellik vardır. O zamanki baskı ortamında halk çok geri ve kesinlikle ayağa kalkma durumu yoktu. Örgüt kurmak için de bir elin parmak sayısı kadar adamın olmadığı koşullarda hareket ettik. Perinçek, 1980'ler mi böyleydi? Öcalan, hayır 70'ler. Bazıları olsa da bunlar ilgiden öteye bir yaklaşım içinde değildi. Benim istediğim, özlediğim ve biraz da izlemeye çalıştığım gibi adam yok. O dönemlerde çeşitli biçimlerde bazı katılanlar var. Eylemci de var, propagandist de var ama bendeki üslup apayrı. Onlarda ise bunu izleme ve yürütme yeteneği yok. Dolayısıyla çıkışta amansız takibe ve ilkeye hakkını vermek çok önemli rol oynuyor. Perinçek, peki çıkışta Türkiye'nin o günkü ortamı, sosyoekonomik koşulları 12 Eylül'e kadar nasıl gelişiyordu? Öcalan, bu o kadar belirleyici değil. Türkiye solunun dergileri vardı. Objektif ve subjektif koşullar üzerinde çok duruldu ve birçok şeyi de bu temelde bağlarlardı. Maalesef bende bu zayıf. Bu kadar sıkı inceleme imkanım yoktu. En çok incelediğim olay daha çok ilke ve ilkenin bir militan tarafından nasıl izlenmesi gerektiğidir. Objektif koşullar ne kadar olgun, herhalde buna çok ikinci düzeyde yer veriyorum. Yurtbaşı mamur bir örgütsel gelişme imkanı var mıdır? Bunu da hiç göz önüne almıyordum. Bu da önemli değildir. Bu durum tamamen böyledir ama adına çokça tartışılan gerçek nedir? Bu gerçek hangi ilke temelinde değişecek, gözüm ondan başka bir şey görmüyor. Yalnız Kürtlük adına yola çıkmadım. Benim öyle Kürtlük aşkım falan da yoktur. Kürtlük beni coşturmuyordu. Perinçek, 1984 yılının 15 Ağustos'unda eylemlere başladınız. Bu eylemler başarı gösterdi ve istikrar kazandı. Neden 84'te tuttu? Bunu açıklar mısınız? Öcalan, geleceğim. Bir bütün olarak diyeceksiniz, neden PKK türü bir çıkış? Perinçek, ve neden tuttu? Öcalan, evet, neden tuttu? Oysa diğerleri ulusal meseleye benden daha fazla dokunuyordu. Perinçek, onların da ilkeleri vardı. Öcalan, evet, ilkeleri ve takipçileri vardı. Bu doğrudur. Bu ikinci bir noktayı açıklık getirmemizi gerektiriyor değil mi? İlkeleri vardı, tartışıyorlardı, uğruna kan da döküyorlardı. Niye onlar bu duruma yol açmadı da biz yol açtık? Daha özel bir cevap istiyorsunuz değil mi? Perinçek, evet. Öcalan, hala birçok güç bizi ayrı örgütlenme, ayrı eylemler ve ayrı gelişmeler diye eleştiriyor. Hatta bazıları demokrasi mücadelesini engellediğimizden söz ediyorlar. Yine beraber yapamaz mıydık veya şart mıydı böyle bir çıkış? Bu konuda eleştiriler çok. Bugün de devam ediyor. Buna çok güçlü bir cevap vermek istiyorum. Yine hemen belirteyim ki ben yalnız Kürtlük adına yola çıkmadım. Benim öyle Kürtlük aşkım falan da yoktur. Kürt olduğum için subay olamadım. Kürtlük geriye çeken bir ayak bağı gibidir. Neden Ömerli köyünde doğduk, komşu Türk köylerinde doğmadık? Bu ulusal problemi daha çocuk yaşta yaşamama neden oldu. Perinçek, ne aşkı var? Öcalan, geleceğim. Baştan beri Kürtlüğe de beni zayıflatan bir öge olarak bakıyorum. Kürt ulusunun çok zayıf olma durumunun beni kişi olarak zorladığının bilincindeyim. Bu yönden Kürtlük olayı ilerlemenin önünde büyük bir engeldir. Çünkü bununla yargılanacağım. İlk başlardan beri bu duygu bende var. Yani yükselme tutkusu var ama arkadaki Kürtlük olayı bunu engelleyecektir. Askeri okullara girmede bile kesin bir engel. Ben bunu duydum ve karşılaştım. Perinçek, subay olma isteği var mıydı? Öcalan, tabii vardı. Hem de birinci tercihimdi. Daha ilkokul yaşlarında vardı. Perinçek, acaba niçin subay olmak istiyordunuz? Bunu hiç kendinize sordunuz mu? Öcalan, diğer konuların kapsamını düşünerek özel yaşama ilişkin olan bu konuyu sınırlı tutmak gerekir. Türk eğitim süreci çelişkili bir süreçtir. Ulusal baskıyı duyma ve ona karşı kendini hayali çözüm yollarına yöneltme var. Subay olmak bir güç olma isteğidir. Ulusal baskıya karşı çarpık da olsa kuvvet sahibi olacağız, idare amiri olacağız, etkili söz sahibi olacağız ve böylece çelişkimizi çözeceğiz. İlkel bir çözüm. Daha çok da güçsüzlüğün, çocukluğun, hayalciliğin verdiği bilimsel olmayan bir çözüm yoludur. Tabii şunu belirteyim, o aşamada bu yönelmeler büyük bir Türk olma isteği değil de Türk baskısına kendi silahıyla karşı koyma isteği. Kendi öz aracımız, yani partimizi yaratalım, kendimizi ordulaştıralım, bilinci bir olanağı görülmüyor. Hazır araçlar var. Onlara ulaş, istediğin gibi kullanırsın. Olayın özü budur. Perinçek, Kürt olduğunuz için mi subay olamadınız? Öcalan, yaş ve Kürtlük kökeni buna engeldi. Sonuç olarak bunu gördüm. Daha ilkokuldan beri bunun sonuçlarını görüyorum ve duyuyorum. Yani Kürtlük olayı gelişmemi engelleyecek. Bu gittikçe bende etkisini şiddetlendiren bir durumdur. Nasıl aşacağım bu engeli? Yükselmek istiyorum ama bu engeli nasıl aşacağım? Burada adeta Kürtlük geriye çeken bir ayak bağı gibidir. Şu sorular var. Neden Ömürel köyünde doğduk, komşu Türk köylerinde doğmadık? Çünkü komşu Türk köylerinden olsaydık çok hızlı yükselirdik. Bu çocukça bir şey ama bir gerçeği ifade ediyor. Yani gelişmenin önünde Kürt olmak engel. Bu ulusal problemi daha çocuk yaşta yaşamama neden oldu. Bu kişiliğimin gelişmesinde en az din kadar etkili bir olaydır. Dolayısıyla Kürtlük adına yola çıkmadık. Aksine bunu gelişmemizin önünde ciddi bir engel olarak gördük. Yani Kürtlük beni coşturmuyordu. Halbuki şimdi bazıları öyle sanıyor. Kürdistan uğruna büyük savaş veriyoruz. Bu konuda hiç kimse benim kadar ilgiyle emeğini yoğunlaştırmıyor. Ama gerçekler de böyledir. O zaman bende sosyalizmin teorisi yoktu veya sosyalizmin insan teorisi yoktu. Ve askeri okula tırmanmak istediğimizde kapı oldukça kapalı. Bu olay ayrımın net olduğunu, sınıfsal ve ulusal ayrımın net olduğunu açıkça gösteriyor. Kürtçeden önce Kürt halkını kurtarmak. Ben tamamen Türkçe düşünme ve eylem gücümü geliştiriyorum. Kürtçe ise ikinci planda kalan bir eylem ve düşünce gücüdür. Bağımsızlık sağlandıktan sonra bile uzun süre bağımsızlığı Türkçe ile icra edeceğiz. Elbette bu temelde Kürt dili gelişecektir ve Kürt kültürü kendi diliyle ifade olunacaktır. Perinçek, Türkçeyi ne zaman öğrendiniz? Öcalan, ilkokuldan itibaren. Perinçek, Türkçe hayatınızda engel oldu mu? Yani ana dilinizde konuşmamak ve yazmamak yüzünden bir sıkıntı çektiniz mi? Öcalan, hayır. Türkçeye çabuk intibak ettim. İlk hecelemelerimi bile hatırlarım. Yazarken zorlanıyordum ama başardığımda mutlu oluyordum. Yani Türkçeye düşmanlığım yoktur. Perinçek, hani insan ana diliyle meramını daha iyi dile getiriyor, kültür ve bilim alanında özellikle. Öcalan, Türkçe meramımı daha iyi dile getireceğime inancım tamdır. Adımı, soyadımı Türkçe ile yazmaya başladığımda mutlu olduğumu belirttim. Çünkü yazma bile insana bazı olanaklar sağlıyor. Perinçek, şu anda Kürtçeniz mi kuvvetli, Türkçeniz mi? Öcalan, haliyle Türkçemiz kuvvetlidir. Ben tamamen Türkçe düşünme ve eylem gücümü geliştiriyorum. Kürtçe ise ikinci planda kalan bir eylem ve düşünce gücüdür. Hatta şunu söyleyebilirim, birinci zarf Türkçe, ikinci zarf Kürtçedir. Hemen belirteyim ki önce Kürtçenin kurtuluşu için çaba harcayanlar var. Bu benim düşüncemde yoktur. Kürtçenin kurtarılmasından önce kurtarılması gereken çok büyük değerler vardır. Kürtçeye sıra en son gelecektir. Bağımsızlık sağlandıktan sonra bile uzun süre bağımsızlığı Türkçe ile icra edeceğiz. Elbette bu temelde Kürt dili gelişecektir ve Kürt kültürü kendi diliyle ifade olunacaktır. Ama mevcut asimilasyon ve baskıdan dolayı bu iş başlangıçta Türkçe ile geliştirilecektir. Nasıl her şey zıddına dönüşüyorsa daha sonra Türkçe de Kürtçe'ye dönüşecektir. Perinçek, burada zazaların ve çeşitli lehçelerin önemi var mı? Öcalan, hayır, bunları bir engel olarak değil, hatta kolaylık sağlayan bir etken olarak görmeliyiz. Çünkü bizim çıkışımızın ve devrimimizin temelinde yüce özgürlük olayı vardır. Çünkü özgürlük olayı biraz da insanlık olayıdır. Ezilenler, ezilenden yana tavır alır. Dolayısıyla diller ve kültürler meselesinde biz ayrım yapmıyoruz. Ama dikkat edilirse asıl ele alınması gereken özgürlük olayının kendisidir. İnsanın kendisidir. Dilinden, milliyetinden, hatta sınıfından daha da öte olan insanın kendisidir. Özgürlükçü insanı temel almak bir yaşam felsefesidir. Bunun dışında başka hiçbir şeyi ciddiye almam. Milliyet hatta sınıf neymiş, özgür insan benim aşkımdır. Arabesk. Saadet ararken ıstırap buldum, isyan etmek boşuna. Halkı bu sözlerle ve mistik bir müzikle kaderine razı olmaya, köleliğe boyun eğmeye çağırıyor. Perinçek. Kültür konusuna değinmişken toplumumuzda insanın özgürleşmesinde arabesk nasıl bir rol oynuyor? Öcalan. Arabesk insanların umudunu kıran, onları karamsarlığa sevk eden çok zararlı etkiler yapıyor. Yoz bir müzik. Kürt ya da Türk halk müziğini yozlaştırıyor. İnsanların zulüm ve baskı altında inim inim inlediği şartlarda bu müzik türü piyasaya sürüldü. Saadet ararken ıstırap buldum. İsyan etmek boşuna. Halkı bu sözlerle ve mistik bir müzikle kaderine razı olmaya, köleliğe boyun eğmeye çağırıyor. 12 Eylül'den sonra bu müziğin yayılmasını ve tatlı sesin devletçe desteklenmesini ben rejimin bir politikası olarak görüyorum. Bunu kasten piyasaya sürdüler. Oysa Kürt halkının canlı, diri ve neşeli bir müziği vardır. Bu müzik yüzyıllardır halka kendine güveni, yaşama ve mücadele azmini ifade ediyor. Bunun en somut örneği halaylarımızdır. Ben halk müziğimizin engin yaratıcı gücün ortaya çıkarılmasını ve desteklenmesini gelecek için şart görüyorum. Arabesk türü ölüdür zaten. Devri kapanmıştır. Halk şimdi mücadele içinde, hayat içinde geleceği umutla bakan müziği kendi yaratıyor. Köle Kürt'ün nesini seveceksin? Biz özgür olmadıkça bizi sevmeyin ve iğrenin. Ezik Kürt'ün nesini seveceksin? Köle Kürt sevilmez, lanetlenir. Benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni seven sevilen insanı ortaya çıkarmaktır. Perinçek, Türk ve Kürt, bu iki insanı severken Kürt olmak size bir kolaylık sağlıyor mu? Kürt olmak bir öncelik getiriyor mu? Yani Kürt'ü daha mı kolay seviyorsunuz? Öcalan, hayır. Doğru bir insanlık platformunda yer alıyor ve kendisine biraz ilgi gösteriyorsa hiçbir ulus ayrımı yapmadan her insanı rahatlıkla severim. Hem de çok severim. Aksine Kürt'ün yaşadığı ağır kölelik ve gerilik bende nefrete yol açmıştır. Bu kadar köleliği kendisine yakıştıran bir halkın sevilmeyeceği inancındayım. Zaten sevilmesi için bu kadar mücadele veriyoruz. Perinçek, özgürlük mücadelesi onu sevdirecek diyorsunuz. Öcalan, şüphesiz. Kürt halkının sevilmesi için özgür olması gerekir. Biz özgür olmadıkça bizi sevmeyin ve iğrenin. Size söyleyebileceğim bu çok özentili bir gerçek. Ezik Kürt'ün nesini seveceksin? Köle Kürt sevilmez, lanetlenir. Büyük usta Engels'in bir sözünü hatırlatmak isterim. Köleler ulusundan olma der. Lanetli olma anlamına gelir bu. Dolayısıyla ezilen insanın üzerine gözyaşı dökmek, hatta sevgi metiyeleri düzmek gerçekçi değildir. Onun lanetlenmesi gerekir. Sevilmesi için ayağa kalkması birinci şart, mücadele etmesi ikinci şarttır. Bu yüzden benim savaşı böyle tırmandırmamın en önemli nedeni seven, sevilen insanı ortaya çıkarmaktır. İnanır mısınız? Bu konuda büyük sevgi olayını ortaya çıkarmak için savaşıyorum. Bu yaşıma gelmişim derler, halkını nasıl seversin, insanı nasıl seversin? Bu bende büyük bir olaydır. Formül, sevginin kaynağında özgürlük vardır. Perinçek, yani özgür insan sevilir, özgürlük için mücadele eden insan sevilir. Öcalan, kesinlikle böyledir. Perinçek, aynı ölçüyü Türk halkına da uygulamak gerekmez mi? Öcalan, o çok açıktır. Siz diyorsunuz ya, Türk halkına fazla ilgi göstermiyorsunuz. Çok istiyorum, göreyim de seveyim. Fakat bir özgürlüğe kalkıyor, biraz da mesafe alıyor, yalnız sonuca götürmüyor. Gerçekten bende sevgi yolu budur. Başka yol yoktur. Hele hele kendini, sınıfını tanımazsa, sonuna kadar dışa bağımlı ve sonuna kadar kapitalist değerlerin taklitçisi olabilirse sevilmez işte. Avrupa'ya taşınırım, oranın kopyacısı olurum ve bunları yaşarım diyen bir halkı sevmiyorum. Ben kolay kolay sevmem. 2. Partiya Karkeren, Kürdistan, PKK ve gerilla hareketi. Başka bir seçenek bırakmadılar. PKK'nın çıkışı. Ama daha bir halk gerçekliğimiz vardır dediğimizde üzerimize zorbalıkla gelindi. 15 yıldan aşağı inmeyen cezalar verildi. Biz de devlet terörüne karşı bir korunma çaresine başvurduk. Çünkü bunun dışında sana bu dünyada hiçbir yaşama hakkı yok. Perinçek, görüşmemizin başında önemli bir noktayı belirttiniz. Mücadelenizin Türkiye özgürlük ve aydınlanma hareketiyle bağına değindiniz. Öcalan, ilave edeceksiniz ki bu Kürt-Türk meselesi nedir? Çünkü durumlar çok karışmıştır. Bir başbakan kalkıyor, bende de Kürtlük bulunabilir diyor. İnönü'nde de Kürtlük var deniyor. Karışıklık. Görülüyor ki tepeden tabana çok yaygın. Perinçek. Kürtlerin yukarılara çıkışında mı bu karışıklık? Öcalan. Evet, evet. Ama nasıl bir çıkıştır? Bu yalnızca kaba bir çıkıştır. Kimdi o? Yükseliyor ama hazin bir şekilde yükseliyor. Yani Kürtlerin yükselişi böyle çok hazindir. Perinçek. İsterseniz PKK nereden çıktı konusuna girelim. Öcalan, PKK 70'lerin ortalarında oldukça canlı olan devrimci hareketlerle şu veya bu düzeyde ilişkilenme sürecinde Kürt halkının bünyesinden çıktı. Tabii çok sınırlı olanaklarla. O dönemde meselelere bilimsel sosyalizmle yaklaşmak durumundaki çeşitli çevrelerin çabalarından etkilendi ama kendi ulus gerçekliğiyle bağını inkar etmedi. PKK bu soruna çözüm bulmak istedi. Bilgilenme sınırlıydı. PKK çok yaşanan baskı ve sömürünün yarattığı tepkinin dile getirilmesi olayıdır. Başlangıçta pek örgütlü değil, amatörce. Türkiye Gençlik Hareketi'ne yol açan toplumsal gelişmelere Kürdistan'daki yapının da çok sınırlı bir karşılık verdiğini görüyoruz. Yoğun bir inkar süreci yaşanmasına rağmen hala ulusal gerçekleri az çok duyumsayan, özellikle aydın gençliğin ilgisi, bu ilginin giderek bilince dönüşmesi ve bu bilincin giderek bir direnme olayıyla kendisini dışa vurmasıdır PKK. Tanıtacağız PKK'yı. Eylemleriyle, hatalarıyla, doğrularıyla tanıtacağız. Biz PKK olayının içindeyiz. Onun birinci sorumlusuyuz. Dikkat edilirse Kürt-Türk ilişkisinin bu kadar canlı tartışmalara yol açması biraz da böyle bir aksiyondan ortaya çıktı. Bugün sivilden askeriyeye, dağdaki çobandan İstanbul'daki aydına kadar herkes oldukça yoğun bir biçimde meselenin çekim alanına girmiştir. Eskiden bir kelime yazmazken bugün burjuva babasını bile sayfalar ayırıyor. Bir zamanlar kör dövüşü biçiminde geçen ve karanlıkta el yordamıyla geliştirilen bu ilişki yavaş yavaş dayanışma çabalarıyla biraz daha çağdaş boyuta ulaşmıştır. Halklarımız arasındaki ilişkileri daha uygar, daha demokratik ve mümkünse siyasal yöntemlerle düzen vermek gerekiyor. Ama daha ilk gerçekleri söylediğimizde bir halk gerçekliğimiz vardır dediğimizde üzerimize zorbalıkla gelindi. 15 yıldan aşağı inmeyen cezalar verildi. Biz de devlet terörüne karşı bir korunma ve savunma çaresine başvurduk. Çünkü bunun dışında sana bu dünyada hiçbir yaşama hakkı yok. Perinçek, böyle zora başvurmanızı nasıl açıklıyorsunuz? Öcalan, bu çok açık. Ben kendim karınca ezmez bir insandım. Gerçekten bir karıncaya basmamak için aklımı dikkatli atarım. Benim kadar canlıların yaşamasına değer veren çok azdır. Bu konuda çok hassasım. Yani insanların öldürülmesinden ürküntü duyarım. Köy kavgalarını hatırlarım. Bir tabancanın patlaması üzerimde çok büyük bir etki bırakıyordu. Şimdi en çok silah patlatan ve de kan döken durumdayız ve onun sorumlusuyuz. Bu nasıl oldu diyeceksiniz. Haşa, çocuğun bile ağzı kapatılamaz. Bu aydınlar söz yerindeyse hayvanlar topluluğuna bile uygulanamayacak bu baskıyı nasıl reva görüyorlar? Yani haşa bir çocuk ses çıkarsa ağzını kapatma gereği duyar mısınız? Yok, duymazsınız. Fakat Türkiye'de insanların ağızları kapatılıyor. Perinçek, evet ve bu olay sizde ne gibi duygular uyandırıyor? En önemlisi bu olay Türkiye toplumunda demokrasinin gelişimini nasıl etkiliyor? Öcalan, İşte burada zor meselesine hemen gireceğiz. Acaba tarihte ve günümüzde ilişkilerimiz karşılıklı kardeşlik anlayışına mı dayanıyor? Öyle değilse sorumlusu kim? Başlangıçta Türkiye'nin demokrasi ve devrim mücadelesine girdiğimizde sadece bir tartışma durumu vardı. Sağdan soldan biriktirdiğimiz bilgilerle biz de bir halkız ve bizi de inkar etmeyin diyorduk. Bu konudaki tartışmaları hatırlarsınız. Hatta sizlerin de 70'lerde önemli bir iddianız Kürtlerin bir halk olduğu görüşüydü. O zaman bu bir sorundu ve bazıları kabul etmiyordu. Daha sonra boyutlandı. Halka dayalı örgütlenme giderek baskıya karşı savaşın biçimine dönüştü. Bu hangi savaşın biçimleri sorununu gündeme getirdi ve buna pratikte girildi. Doğrudur. Başlangıçta umulan ve sonra ortaya çıkan PKK birbirini tutuyor mu? Bu büyük tartışmayı, hatta bir anlamda çatışmayı dilediğimiz gibi yapabildiniz mi? Türkiye halkı bu sorunu nasıl kavrayabilmeli, kendisine nasıl bir yükümlülük biçmelidir? Bugün 5-10, yarın birkaç yüz adama insanlık emanet edilebilir mi? Bu sorular Türkiye halkını çok ilgilendiriyor ve daha da ilgilendirecektir. Bizim sıradan gerçeklerimizi tartışmamıza bile izin verilmedi. Kaç yıla cezalandırıldığını bilirsiniz. Bırakalım Kürt halkının ulusal varlığını, dilinin bile yasaklandığını, bunun hala devam ettiğini iyi biliyorsunuz. Dünyada eşi yok bu olayın. Yeryüzünde dile yasak koyan yoktur sanırım. Çok eleştirilen bir İsrail bile Arapça ile her gün her türlü yayını yapar. Arapça eğitim yapan üniversite ve okullar var. Oysa Siyonizmin Filistin halkını nasıl baskı altında tuttuğunu, yurdundan kovduğunu biliyorsunuz. Peki Türkiye ne yapıyor? Ben bunu vurgulayarak söyleyeceğim. Türkiye aydını ve insanı egemen sınıfların ve devletin böylesine büyük bir gaddarlık uygulamasına ortaktır ve alet olmuştur. Bu aydınlar söz yerindeyse hayvanlar topluluğuna bile uygulanmayacak bu baskıyı nasıl reva görüyorlar? Yani haşa bir çocuk ses çıkarsa ağzını kapatma gereğini duyar mısınız? Yok, duymazsınız. Fakat Türkiye'de insanların ağızları kapatılıyor. Kürtçe yasaktır. Bu ne demektir? En iyisi iki tane zincir halkası getirsinler. Dudakları bir bu tarafından, bir o tarafından birleştirsinler. Meseleyi böyle halletsinler. Kürtlerin çoğu Türkçeyi bilmez. Kürtçe yasaksa bu kanun hükmünün yerine gelmesi için ağzını kapatmak lazım değil mi? Bunlar ne kadar ahlaklı. Bulgaristan'ın Türklere baskısı. Bulgaristan'ın Türk azınlığına dilini değiştir demesini biz alçakça bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Evet, orada Türk azınlığı dilini konuşabilmeli ve kültürünü yaşatabilmeli. Sen bu kadar sınır tanımaz yasaların sahibi olacaksın, daha dün bunları alabildiğini çeşitlendireceksin, ardından PKK'nın terörü, PKK'nın bölücülüğü, PKK'nın eşkıyalığı diyeceksin. Bu gözü kara bir Kemalizm midir ve sınır tanımayan histerik bir faşizme mi özgüdür, barbarlığa mı özgüdür? Buna kendiniz karar verin. Bu konuda Türkiye halkı kendi sağduyusunu ayaklandırmalı ve bu nedir sorusuna cevap vermelidir. Hemen belirtelim ki Bulgaristan'ın Türk azınlığa dilini değiştir demesini biz alçakça bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Evet, orada Türk azınlığı dilini konuşabilmeli ve kültürünü yaşayabilmeli. Bulgarlar böylesine bir baskıyı geliştirmemeliydiler. Hele bu sosyalizm adına hiç mi hiç olmamalıydı. Ama sen yüzyıllardan beri en kritik tarihsel dönemlerde ulusuna hizmet etmiş bir halkı ortadan kaldırıyorsun. Hiç kimse tınmıyor bile. İkili ölçüyle davranmak diye neye denir? Biz bu mücadeleyi yapmasaydık bize alçak denilmeliydi. Bunu yaptığımız için sadece ve sadece insani bir görevi çok geç de olsa yerine getiriyoruz. Hem de çok büyük işkenceler altında ve zor koşullarda. Eğer hiçbir dayanışma göstermiyorlarsa, hiç olmazsa insani bir görev yaptığımızı söyleyebilirlerdi. Ama söylenen bu mudur? Bunun yerine hareketimize takılan kulplar, nitelemeler esef vericidir. Kürt halkı futbol topu gibi. Hangi halk Kürt halkı kadar dünyanın dört bir tarafına savrulmuştur? Kaç diyeceksiniz ama nereye kaçalım? Örneğin Avrupa'ya kaçıyorlar. TC'nin orada müttefikleri var. Futbol topu gibi. Müttefiklerine topu attılar mı? Bir ayakta onlar vuruyor insanlarımıza. Perinçek. PKK için basında sık sık eşkıya deyimi kullanılıyor ve hükümet de resmi açıklamalarında eşkıya diyor. Öcalan. Yapılan yalnız bu mu? Perinçek. Buna karşı değerlendirmeniz nedir? Öcalan. Yalnız terörist, eşkıya, kan içici deyimleri mi? Bunlar hem Kürtlerin evine girmişler, nesi var nesi yok talan etmişler, hem de halkını dünyanın dört bir tarafına salmışlar, diline kement vurmuşlardır. Biliyorsunuz, ülkemiz boşaltılıyor. Eskiden sürgünler zorunluydu. Şimdi aç bırakarak, zorla, şantajla ve çeşitli yollardan tam bir boşalma hareketi var. Yarısı boşaltıldı. Eşkıyalık nedir? Bir halkın yerini yurdunu talan eden kim? 4000 yıl önce kendi kimliğiyle yerleşmiş, şimdi o toprakları kuş uçmaz, kervan geçmez duruma getiren kim? Bütün değerlerine el koyan kim? Oranın emekçilerini 5 kuruşa muhtaç eden kim ve onların her şeyini ellerinden alan kim? Bunlar kader mi? Bugün gerçekleri gözümüzü biraz açtık. Hangi halk, Kürt halkı kadar dünyanın dört bir tarafına savrulmuştur? 2000 yıl önce Yahudilerin Filistin'den sürülmesine benzer bir durum bu. Bundan da birinci derecede sorumlu olan rejimdir. Eşkıya kim? Her gün basına bakıyorum, sıfatların dozacı daha da artırılıyor. Sınır tanımayan baskı, ölçüsü büyük isyanlara yol açar, büyük şiddete yol açar. Biz bunu çok sınırlı olarak ortaya koyduk. Böylesine sınır tanımayan baskılara verilecek cevap çok şiddetli olur. Biz sadece bunun ucunu gösterdik. Perinçek, taleplerinizi başka türlü ortaya koyamaz mıydınız? Başka bir yol yok muydu? Öcalan, diyorum ki hiçbir seçenek bırakmamışlardır. Kaç diyeceksiniz ama nereye kaçalım? Aslında artık kaçılacak yer de yok. Biliyorsunuz, örneğin Avrupa'ya kaçıyorlar. Fakat müthiş bir tükeniş yaşanıyor. TC'nin orada müttefikleri var. Futbol topu gibi. Müttefiklerini topu attılar mı, bir ayakta onlar vuruyor insanlarımıza. Aralarında bir iş bölümü var. Orada onların ulusal özlerini daha da boşaltıyor, vatanla ve toprakla ilişkilerini iyice koparıyorlar. Bu işi Türkiye başlattı, Batılılar tamamlıyor. Bu bir kurtuluş değil, kaçıştır. Ama bu kaçışın yokluktan başka getireceği bir sonuç yok. Zindan da biliniyor, işkence de. Diyarbakır zindanında insanlar ancak kendilerini yakarak yaşayabildiler. İnsanlığın onurunu kurtarmak için. Slogan budur. Bu koşullarda insanlık onuru için kendini yakmaktan başka çare yok. Ferhat Kurtaylı'nın eylemi budur. Yani biz insanlıktan vazgeçmeyeceğiz. Cevap mı istiyorsunuz? Alın size bir cevap. Bu çok açık. Her gün teslim olun diyorlar. Teslim olduktan sonra başa gelenleri de biliyorsunuz. Her şeyden vazgeçmek. Var mı bunun başka çaresi? Haşa bir köpeğin bile buna tahammülü olmaz. Sen bir kimliğini bile çok görürsen ve bir doğal ses verme hakkını da kanunla yasaklarsan buna bir cevap olmasın mı? Türk halkına, Türk aydınına bir kez daha sesleniyorum. Bunlar uygun mudur, normal midir? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bu politikaya ve bu politikayı uygulayan ordu seferlerine ses çıkarmazsanız başınıza ne gelirse hak etmiş olmuyor musunuz? Bunlar sizin adınıza hiçbir gerekçeyle izah edilemeyecek baskı uyguluyorlar. Yapılacak başka bir şey yok. Şunu da belirteyim ki ben akıllı bir adamım. Ben niye böyle davrandım? Mücadelenin bu aşamaya getirilmesinde yoğun çaba sarf ettim. Buna namus belası da diyebilirim. Türkiye okullarında biraz okudum. Üniversitede okudum ve bilime sadık kalmaya çalıştım. Özellikle siyasal, toplumsal bilgileri okuduğumda insani esaslar ve insanca gelişme nedir bunları öğrendim. Gerçekten de bunu görebildiğim oranda vazgeçmeme gücünü kendimde görebildim. Kendi gerçeğime yönelmeden başka yapacağım bir şey yoktu. Öyle bir patlamadır deniliyor. Aslında böyle bir durum yoktur. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 59.